Ayrım 14.
122. Bir kelime içinde bulunan heceler hep aynı şekilde söylenmezler. İçlerinden bir tanesinin söylenişi vurgulu olur. Böylece kelime tek tek söylenişleri ile arka arkaya sıralanan bir hece zinciri olmaktan çıkarak dalgalı bir ses ahengine kavuşur ve konuşma monoton bir seyir takip etmekten kurtulmuş olur. Vurgu bir kelimede diğerlerinden kuvvetli bir şekilde çıkarılan hece üzerindeki baskıdır. Vurgulu hece çıkarılırken üzerine hususi bir şekilde basılır. Bir hece üzerine yapılan bu baskı, bu vurgu onu diğer hecelerden kuvvetli bir söylenişe sahip kılar. Bir hecenin kuvvetli veya normal şekilde söylenmesi ciğerlerden yükselen havaya bağlıdır. Hava cereyanı kuvvetli olursa hece kuvvetli söylenmiş olur. Demek ki vurgu çıkan hava cereyanının kuvvetli olmasından doğar. Hava cereyanı kuvvetli olunca ses organlarındaki titreme, çarpma ve sürtünmeler de kuvvetli olacağı için vurgulu hecenin sesi diğer hecelerden daha kuvvetli bir şekilde çıkarılır. Vurguların kuvveti çeşitli dillerde birbirinden farklıdır. Türkçe vurgu bakımından mülayim bir dildir. Vurgulu ve vurgusuz heceleri arasında fazla bir kuvvet farkı yoktur. Yani Türkçe hafif vurgulu bir dildir. Türkçe'de kelime kök ve gövdelerinde orta hece ve heceler vurgusuzdur. Vurgu bu heceler dışında yani ilk veya son hecede bulunur. Bunlar arasında da umumiyetle vurgulu olan son hecedir. Fakat yerli yabancı bütün yer adları ile Türkçe'de benimsenmiş olan yabancı şahıs isimlerinde ve bazı yabancı kelimelerde vurgu ilk hecede bulunur. Ankara, Kurtuluş, Berlin, Portekiz, Türkiye, Churchill, Hitler, Washington, Banka, Radyo, Posta gibi. Stan ile biten coğrafi isimlerin istisna olarak son heceleri vurgulu söylenir. Afganistan, Yunanistan, Türkistan misallerinde olduğu gibi. Türkçe'de benimsenmiş olan yabancı şahıs isimlerinde de vurgu son hecede bulunur. Hüseyin, Osman gibi. Türkçe'de hitaplarda ise vurgu daima ilk hece üzerindedir. Hitap şeklinde söylenmedikleri zaman normal vurguları son hecede bulunan kelimelerinde hitap halinde söylenince vurguları muhakkak başa alınır. Kelime kök ve gövdelerinde sonda veya başta bulunan vurgular, kelimelerin çekimekleri almış şekillerinde ve umumiyetle çekimle ilgili hallerinde değişebilir. Böyle hallerde vurgu ilk veya son hece dışında ve sondan evvelki hecelerden biri üzerinde de bulunabilir. Bunu eklerin cinsleri ve sıralanışları tayin eder. Onun için eklerle ilgili bu vurguların yerlerini ileride her çekim şeklinde sırası geldikçe belirteceğiz. Şimdilik bu söylediklerimizi şu şekilde toparlayarak vurgu bahsine burada son verebiliriz. Demek ki Türkçe'de, bilhassa kök ve gövdelerde olmak üzere, kelimelerin orta hecesi veya heceleri vurgusuzdur. Türkçe'de vurgu daha çok son hecede, bazen ilk hecede, bazen de sondan evvelki hecelerde bulunur. Ayrıca şunu da belirtelim ki, asıl vurgu sonda biten ilk hecede, asıl vurgu ilk hecede iken de sonda olmak üzere ikinci derecede ve çok hafif bir vurgu daha vardır. Fakat bu vurgu olmaktan ziyade kelimenin başlangıç ve bitişinde telaffuzun tabii icabı olarak ses organlarının orta hecedekinden fazla bir kuvvet sarf etmelerinden ibarettir. Türkçenin heceleri 123. Türkçede bir hece içinde en az bir, en çok dört ses bulunur. Yani Türkçede heceler ya bir ses, ya iki ses, ya üç ses veya dört ses ihtiva ederler. Bir ve dört sesli olarak birer tip, iki ve üç sesli olarak da ikişer tip hece vardır. Demek ki Türkçe kelimelerde altı çeşit hece ile karşılaşılır. Bu altı çeşit hece şunlardır. 1. Tek vokalden ibaret hece. O, a, çık ve i, ki kelimelerindeki o, a ve i heceleri gibi. Bu hece tek vokalden ibaret kelimelerle vokalle başlayan birden fazla heceli bir kısım kelimelerin başında bulunur. 2. Bir vokal ve bir konsonanttan teşekkül eden hece. El, ayrı ve üstün kelimelerindeki el, ay ve üs heceleri gibi. Bu hece tek heceli bir kısım kelimelerle vokalle başlayan birden fazla heceli bir kısım kelimelerin başında bulunur. 3. Bir konsonant ve bir vokalden teşekkül eden hece y, g, liş, e, ri, mek, u, ul, tu kelimelerindeki y, g, ri ve tu heceleri gibi. Bu hece tek heceli bir kısım kelimelerde ve vokalle başlayanların ilk hecesi hariç birden fazla heceli kelimelerin her yerinde bulunabilir. 4. Bir konsonant, bir vokal, bir konsonanttan teşekkül eden hece. Gök, til, ki. Gi, rin, ti ve u, ya, nış kelimelerindeki gök, til, rin ve nış heceleri gibi. Bu hece tek heceli bir kısım kelimelerde ve vokalle başlayanların ilk hecesi hariç birden fazla heceli kelimelerin her yerinde bulunabilir. 5. Bir vokal ve iki konsonanttan teşekkül eden hece. Alt, ürk, mek, ört, müş kelimelerindeki alt, ürk ve ört heceleri gibi. Bu hece tek heceli bazı kelimelerle vokalle başlayan birden fazla heceli bazı kelimelerin başında bulunur. 6. Bir konsonant, bir vokal ve iki konsonanttan teşekkül eden hece. 4. Korkmak, boşaltmak, sevinç kelimelerindeki 4, kork, şalt, vinç heceleri gibi. K'ler işaretli. Bu hece tek heceli bazı kelimelerde ve vokalle başlayanların ilk hecesi hariç birden fazla heceli kelimelerin her yerinde bulunabilir. Şekil yapısı bakımından kelimeler. Kökler, ekler. 124. Şekil yapısı bakımından ele alınınca kelimelerin bünyesinde manalı veya vazifeli bir takım şekillerin bulunduğu göze çarpar. Göz, lük, gör, üş, aç, tire, ı, tire, kı, açık, ev, tire, i, tire, m, ev, im, kelimelerinin parçaları gibi. Kelimelerin mana yapısının parçaları olan bu şekiller, ses bakımından tek sesli, tek heceli veya birden fazla heceli olabilirler. Kelimelerin bünyesinde iki çeşit şekil vardır. Manalı şekiller, vazifeli şekiller. Manalı şekiller tek başlarına kullanılabilir veya bir mana ifade ederler. Vazifeli şekiller ise ancak manalı şekillerle birleşerek kullanılan ve ancak o zaman mana ile ilgili bir vazife gören, fakat tek başına manası olmayan ve kullanılmayan kelime parçalarıdır. Demek ki kelime bünyesinde görülen şekiller bir takım dil birlikleridir. Bu dil birliklerinin bir kısmı müstakil hüviyete sahip en küçük kelimeler veya sadece manalı şekillerdir. Diğerleri ise bunlardan daha büyük kelimeler yapmak için kullanılan kelime parçaları olup, sesten büyük fakat kelimeden küçük dil birlikleridir. Kelimenin iç yapısının parçaları, mana yapısının unsurları olan bu şekil dediğimiz dil birliklerine morfem adı verilir. Gerçi morfem daha çok tek başına kullanılmayan ve bir mana ifade etmeyen, ancak manalı şekillerle birleşerek kullanılma sahasına çıkan vazifeli şekiller için kullanılan tabirdir. Fakat morfemin vazifeli şekiller dışında kalan ve müstakil hüviyeti olan şekiller için kullanıldığı da vakidir. Biz burada morfem tabirini geniş manada alıyor ve tek başına bulunsun veya bulunmasın, manalı ve vazifeli bütün şekiller, yani kelimenin mana yapısının bütün parçaları, kelime bünyesindeki bütün morfolojik şekiller için kullanıyoruz. Kelime yapısında görülen morfolojik şekillerin tek başına manalı olanlarına kök adı verilir. Tek başına manası olmayan ve kullanılmayan, ancak köklerle birleşmek suretiyle mana ile ilgili bir vazife gören şekillere ise ek denir. Mesela gözlük, aç, tire, ı, tire, k. İşaretli ke, açık kelimelerinde göz ve aç, kök, lük ve ke işaretli ke ektirler. Kök morfemi kelime bünyesinin esas morfemidir. Ek morfemleri ise kök morfemlerine bağlı morfemlerdir. Her kelimenin ayrı bir kök morfemi olduğu halde ek morfemleri kelimeler arasında grup grup müşterektir. Yani kelimelerde kök morfemleri müstakil, ek morfemleri ise ortak morfemlerdir. Bu Bu yüzden ek morfemlerinin sayısı kök morfemlerinden çok azdır. Kök morfemlerinin asıl, ek morfemlerinin ise bağlı morfemler olması, onları ses yapısı bakımından da birbirinden farklı bir duruma sokar. Kökler tabii olunan morfemler olduğu için bir kökün tek şekli bulunur. Ekler ise tabii olan morfemler olarak çeşitli uyumlar çerçevesinde köklere göre gerekli şekillere girerler. Bu yüzden onların birçoklarının birden fazla şekli mevcuttur. Kelimelerin kök ve ek morfemlerinden meydana gelen şekil yapıları hakkında umumi olarak bu bilgileri verdikten sonra şimdi kök ve ekleri daha yakından ve ayrı ayrı gözden geçirebiliriz. 125. Kök bir kelimenin manası ve yapısı bozulmadan parçalanmayan şeklidir. Demek ki kök manalı en küçük dil birliğidir. Kökler tek başlarına veya eklerle birleşmek suretiyle kullanılırlar. Kelime dediğimiz tek başına kullanılan manalı ve vazifeli ses veya ses toplulukları ya kök halinde bulunan veya kök ve eklerin birleşmesinden meydana gelen dil birlikleridir. Demek ki kökler en küçük kelimelerdir. Kelime çekirdekleri. Kök bir kelimenin parçalanamayan en küçük şekli olduğu için bir kökten bir ses bile çıkarılsa o kökün varlığı ortadan kalkar. Yapısı ve manası yıkılır. Kelimelerin manaları bozulmadan ve çatıları yıkılmadan ayrılabilecek parçaları ekleridir. Bir kelimeyi varsa eklerine ve köküne ayırabiliriz. Fakat kökü bozmadan daha küçük parçalara ayırma imkan yoktur. Demek ki kökler kelimelerin çekirdekleridir. Türkçe'de köklerin tek heceli olması. 126. Bir kök bir ses veya ses topluluğu halinde bulunur. Tek ses halinde bulunan kökler çok azdır. Bunların sesi tabii ancak vokal olabilir. Köklerin büyük çoğunluğu bünyelerinde birden fazla ses taşırlar. Bünyelerinde birden fazla ses bulunan kökler bir veya birden fazla heceli olurlar. Türkçe'de kelime kökleri umumiyetle tek hecelidir. Bugün kelimelerin büyük bir kısmında kökü ararken tek heceye kadar inebilmekteyiz. Bugün tek heceye inemediğimiz köklerin bir kısmını da daha eski devirlere gittiğimiz takdirde tek heceye irca edebiliyoruz. Bunlara dayanarak eski Türkçe'de bile tek heceye indirilemeyen az sayıdaki köklerde de daha evvelki karanlık devreye çıkmak, mümkün olsa tek heceye inilebileceğini tahmin edebiliriz. Onun için Türkçe'de kelime köklerinin esas itibariyle tek heceli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Türkçe'de bugün bile birden fazla heceli kökler azdır. Bunlar da umumiyetle iki hecelidirler. İkiden fazla heceli kökler ise hemen hemen yok gibidir. Eklemeli bir dil olan Türkçe'de kelime köklerinin umumiyetle çok heceli olmaması, bir köke icabında birkaç tane ek getirildiği düşünülürse, kelimelerin lüzumsuz derecede uzamasının önüne geçmek bakımından çok işe yaramaktadır. Köklerdeki hece sayısı bahsini kapamadan, burada şunu da ilave edelim ki, tabiat taklidi kelimeler bu bakımdan dildeki diğer kelimeler arasında bir istisna teşkil ederler. Tabiat taklidi kelimelerde sesin taklidi esas olduğu için, hece sayısı taklit edilen sese bağlı olarak bir veya birden fazla olabilir. Yani bu çeşit kelimelerde köklerin umumiyetle tek heceli olması bahis mevzuu değildir. Köklerin manaları. 127. Kökler manalı en küçük dil birlikleridir. Bu bakımdan kökler dil dediğimiz manalı şekiller manzumesinin temel taşlarıdır. Köklerin manaları gizli antlaşmalara dayanır. Köklerin bünyesindeki ses veya ses toplulukları ile kainattaki canlı cansız varlıklar ve mefhumlarla bu varlık ve mefhumların hareketleri arasında birbirlerini karşılama bakımından önceden kabul edilmiş bir uygunluk vardır. Bir kök telaffuz edilince derhal zihinde onun karşılığı olan varlık ve hareket canlanır. Bir varlık veya hareket düşünülünce derhal dilin ucuna onun karşılığı olan kök gelir. Demek ki köklerin manaları ses birliği ile obje arasında önceden kabul edilmiş bulunan karşılıklı uygunluktan ibarettir. Köklerin ifadelerindeki mücerretlik. 128. Kökler varlıkları, mefhumları ve hareketleri hiçbir zamana, mekana, şahsa, tarza vesaireye bağlamadan tek tek ve yalın olarak ifade eden dil birlikleridir. Bu bakımdan kökler varlık, mefhum ve hareketlerin adlarıdır denilebilir. Kök aileleri 129. Kökler daima bir varlığı, bir mefhumu veya bir hareketi karşılarlar. Fakat mevcut bulunan bütün varlık, mefhum ve hareketlerin karşılığı olarak müstakil kökler mevcut değildir. Varlık, mefhum ve hareketlerin birbirine çok yakın olanları, birbiriyle ilgili, birbiriyle akraba olanları vardır. Böyle olanların her biri için birbirinden tamamıyla ayrı müstakil kökler bulunmaz. Bir köke bazı ekler ilave etmek suretiyle kökten büyük kelimeler yapılarak yakın varlık ve hareketler bir kök etrafında toplanan kelimelerle karşılanır. Demek ki her kökün dil içinde büyük küçük bir ailesi vardır. Yani kök bir aile içindeki kelimelerin hepsinde müşterek olan unsurdur. Önceden var olma 130. Kökler önceden var olan ve sonradan yapılamayan dil birlikleridir. Dilde yeni varlık, mefhum ve hareketleri karşılamak için yeni yeni kökler uydurulmaz. Yeni varlık, mefhum ve hareketleri karşılamak için ancak mevcut köklere ekler ilave etmek suretiyle eski köklerden yeni kelimeler yapılabilir. Yabancı cemiyetlerden gelen yeni varlık, mefhum ve hareketler içinde ya bu şekilde yeni kelimeler yapılır veya gelen varlık, mefhum ve hareketlerin yabancı dildeki karşılıkları kabul edilir. Hülasa dilde mevcut köklerden kökten büyük yeni kelimeler yapılabilir veya dile yabancı kökler alınabilir fakat ses itibariyle sonradan kökler uydurulmaz. Yalnız tabiat taklidi kelimelerin kökleri yeniden meydana getirilebilir. İsim kökleri, fiil kökleri 131. Kökler manaları bakımından ikiye ayrılırlar. Bir kısmı kainattaki canlı cansız varlıkları ve mefhumları, bir kısmı ise bu varlık ve mefhumların hareketlerini karşılarlar. Varlık ve mefhumları karşılayan köklere isim kökleri, hareketleri karşılayan köklere de fiil kökleri diyoruz. Demek ki isim kökleri varlık ve mefhumların, fiil kökleri ise hareketlerin adları yani dildeki karşılıklarıdır. Zaten kainatta varlık ve hareket olmak üzere iki unsur vardır. Bu iki unsurdan birincisi canlı cansız, maddi manevi bütün varlıklar, mefhumlar, vasıflar, şahıslar, hadiseler, hülasa tek tek var olan, mekan ve zaman içinde bir yer işgal eden nesnelerdir. İkinci unsur ise bu nesnelerin zaman ve mekan içindeki her türlü hareketleri, oluşları, yapış ve kılışlarıdır. İşte isim kökleri nesnelerin kendilerinin, fiil kökleri ise nesnelerin hareketlerinin dildeki karşılıklarıdır. İsim ve fiil köklerindeki mana farkı 132. Nesneler kendi kendilerine var olan müstakil hüviyetli unsurlardır. Varlıkları başka şeylerle kaim değildir. Hareketler ise kendi kendilerine var olmayıp, nesnelerden doğan, nesnelere bağlı bulunan, varlıkları nesnelerle kaim olan unsurlardır. Hareketlerin bu şekilde nesnelere bağlı bulunması, onları ayrı ayrı hüviyeti olan nesnelerin müşterek unsurları haline getirir. Bir hareket yalnız bir nesnenin değil, birçok nesnelerin hareketidir. Yani nesneler birbirlerinden ayrıdırlar fakat hareketleri ortaktır. Ayrı ayrı nesneler aynı hareketleri yaparlar. Bir nesne şümulü içine yalnız kendisini bir hareket ise şümulü içine birçok nesneleri alır. Bu yüzden nesnelerde bir muşahhaslık, hareketlerde bir mücerretlik vardır. Nesneler belirli, hareketler belirsizdirler. Bir nesne kendi kendisini ifadeye yeter. Fakat bir hareket bir nesneye bağlanmadan kendi kendisini ifade edemez. İşte nesnelerin mahdut ve belirli, hareketlerin ise şümüllü ve belirsiz unsurlar olması, onların dildeki karşılıkları olan isim ve fiil köklerini mana bakımından çok farklı bir duruma sokar. Bir isim kökü tek bir nesneyi ifade eder, bir fiil kökü ise birçok nesneler arasında müşterek olan mücerret bir hareketi ifade eder. İsim kökünün ifade ettiği nesne tek başına düşünülebilir, zihinde canlandırılabilir. Fakat fiil kökünün ifade ettiği hareket bir nesneye bağlanmadan tek başına vazıh bir şekilde düşünülemez. Zihinde canlandırılamaz ancak mücerret ve belirsiz bir şekilde tasavvur edilebilir. Kullanış farkı 133. İsim ve fiil kökleri arasındaki bu mana farkı onların dildeki kullanılışlarına da tesir eder. Gerçekten isim ve fiil kökleri arasında kullanış bakımından çok büyük bir fark vardır. İsim kökleri tek başlarına kelime olarak kullanılabilirler. Fiil kökleri ise kullanılma sahasına tek başlarına çıkamazlar. Muhakkak surette nesnelere, şahsa, zamana vesaireye bağlanarak vazife görürler ki bu bağlanışta fiil köklerine bir takım ekler getirmek suretiyle olur. Hiçbir nesneye bağlanmadan mücerret olarak hareketleri ifade etmek gerekince de fiil kökleri tek başlarına kök halinde kullanılmazlar. Yanlarına ek alarak kökten büyük kelimeler halinde ortaya çıkarlar. Bu meseleye ileride fiil bahsinde daha etraflı bir şekilde temas edeceğiz. Burada bu noktaya sadece kökleri çeşitli bakımdan gözden geçirdiğimiz için işaret ediyoruz. Yukarıda köklerin tek başına kullanılabilen veya manası bulunan dil birlikleri olduğunu söylemiştik. Görüyoruz ki fiil kökleri tek başlarına kullanılamıyorlar. Onlar ancak tek başlarına manalı dil birlikleridir. Yani isim kökleri aynı zamanda en basit, daha doğrusu en küçük kelimelerdir. Fakat fiil kökleri ses ve eklerden büyük olmakla beraber kelimeden küçük dil birlikleridir. Yani fiil kökü kelime köküdür fakat kelime değildir. İsim ve fiil gövdeleri 134. Yukarıda nesnelerin ve hareketlerin hepsi için dillerde ayrı ayrı kökler bulunmadığını, birbiriyle ilgili bir grup nesne veya hareket için bir kökten türemiş bir kelime ailesi kullanıldığını söylemiştik. Yani kökler kendileriyle ilgili yakın nesne ve hareketler için genişletilip adeta yeni kökler meydana getirilir. Köklerden türeyen bu geniş köklere kelime gövdesi adı verilir. Gövdede bir çeşit kök olduğu için mana ve kullanış bakımından tamamıyla kök gibidir. Yalnız şekil bakımından kökten farklı ve ondan büyük bir dil birliğidir. İşte gövde adını verdiğimiz bu kökten yapılmış kökler, bu geniş kökler her iki çeşit kökten, yani hem isim hem de fiil köklerinden yapılırlar. İsim köklerinden de fiil köklerinden de hem isim hem de fiil gövdeleri teşkil edilir. Yani yapı bakımından dört çeşit kelime gövdesi vardır. İsimden yapılmış isim, fiilden yapılmış isim, isimden yapılmış fiil, fiilden yapılmış fiil. Bunların ikisi isim, ikisi fiil gövdesidir. Yani kelime kökleri gibi kelime gövdeleri de isim ve fiil gövdeleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dediğimiz gibi mana ve kullanış bakımından kökle gövde arasında bir fark yoktur. Onun için isim gövdeleri de isim kökleri gibi nesneleri karşılar ve tek başlarına kullanılabilirler. Aynı şekilde fiil gövdeleri de fiil kökleri gibi hareketleri karşılar ve tek başlarına kullanılamazlar. Tabi olunan unsur 135. Kökler dilde vazife görürken ya tek başlarına bulunur veya çok defa olduğu gibi eklerle birleşirler. Kökler ya kelime gövdeleri yapmak için veya birbirleriyle geçici münasebetler kurmak için ek alırlar. Demek ki köklerin şeklini değiştirmek için onlara iki çeşit ek ilave edilir. Bu eklerin neler olduğunu biraz sonra ek bahsinde etraflı bir şekilde inceleyeceğiz. Burada yalnız şunu belirtelim ki kökler eklerle birleşirken daima tabi olunan unsur durumunda bulunur ve ekleri kendilerine uydururlar. Bu isim köklerinde de fiil köklerinde de böyledir. Bir kökün hem isim hem fiil kökü olmaması. 136. Nesneler ve hareketler tamamıyla birbirinden farklı şeyler olduğu için onları karşılayan isim ve fiil kökleri de tamamıyla birbirinden ayrı ve birbirine benzemeyen dil birlikleridir. Bu sebeple dildeki bütün kelime kökleri, isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere birbirinden farklı iki kısma ayrılır. Bir kök hem isim kökü hem fiil kökü olamaz. Gerçi dilde hem isim hem fiil kökü olan bazı kökler görmek mümkündür. Fakat bunlar hem çok azdırlar hem de umumiyetle sonradan ortaya çıkmış şeylerdir. Mesela bugün tat ve boya isim kökleri aynı zamanda tat ve boya şeklinde fiil kökleri olarak görünmektedirler. Fakat bunlar aslında yalnız fiil kökleri idiler. Bu fiil köklerinden tatık ve boyak, G'ler işaretli şeklinde isim gövdeleri yapılmış, sonradan ikinci hece sonundaki işaretli G'ler düşerek bu isim gövdeleri tat ve boya şekline geçmiş ve böylece isim ve fiil kökleri aynı imiş gibi bir durum hasıl olmuştur.